Ayrım 4. Sayfa 51. İkinci bölüm. Küçük Triton şehrinde hayat o gün öğleden sonra birdenbire canlanıverdi. Raçkia istikametine sevk edilen askerlerin doldurduğu kamyonlar, ana cadde boyunca sıralanan kahve, dükkan ve evleri toza boğuyorlardı. Kamyonlar durdukça aşağı atlayan, haki üniformalı, kamufle elbiseli, meşin çizmeli veya botlu düzenli askerler arkalarında kesif bir toz bulutu bırakarak küçük gruplar halinde yürüyorlardı. Adamlarının sesi caddeyi çınlatıyordu. Evlerin veya dükkanların kapılarına çıkan şehir sakinleri askerlerin geçişini seyrederken iğneleyici sözler sarf ediyorlardı. Rangerlerin arasında tanıdık yüzler olmasına rağmen kimsenin onlarla konuştuğu yoktu. Saigon'dan getirilen düzenli askerler merakla bakışlarla dükkanları ve evleri seyrediyorlardı. Buna karşılık rangerlerin bakışları soğuk, yüzleri sanki taştandı. Silahları ve makinalı tabancaları her an ateşe hazır durumdaydı. Rangerlerin kumandanı Temenzam ağır adımlarla en arkada yürüyordu. Kötü bakışlı gözlerinin küçücük göz bebekleri siyahtan çok beyaza çalıyordu. Kamufle elbisesi adaleli vücuduna tıpatıp uygundu. Kasketinin üç yanından ensesini ve kulaklarını güneşten koruyan üç bez sarkıyordu. Halk bu kasketlerle alay olsun diye üç perdeli kasket adını takmıştı. Kendi yüzünün renginde meşin bir kılıf içinde taşıdığı koca bir 12'lik kolt yürürken devamlı kalçalarını vuruyordu. Ayrıca omzunda bir silah ve belinde eğri bir kama asılıydı. Adamları da aynı onun gibi giyinmişlerdi. Hepsinde birer silah, birer makinalı tabanca ve birer Amerikan kaması. Zalim ve korkunç bir görünüşleri vardı. Zam ansızın caddeyi terk ederek bir bara girdi. Bir bira şişesini kavradı. Çinli bar sahibinin kızgın yüzüne kısa bir bakış fırlattı ve gururla dışarı çıktı. Bıçağını çıkartarak şişenin ağzını kırdı ve köpüklü birayı ağzına boşalttı. Üçte ikisini içtikten sonra ağzı kopmuş şişeyi önünde yürüyen askere verdi. Amirinin buna benzer ihsanlarına alışık olduğu anlaşılan asker sevinçle şişeyi aldı ve aynı şefi gibi ağzına değdirmeden kafasına dikti. Bu anda kumandandan dur emri gelmişti. Bölgenin askeri kışlası ancak iki tabur için yatacak yer gösterebiliyordu. Düzenli birliklerden iki tabur oraya yerleştirildi. Milis ve rangerlerden kurulan diğer tabur ise kuru ve bozulmuş bir pirinç tarlasında kamp kurma emrini aldı. İri yarı milis kumandanı bölüklerine kendilerine gösterilen kamp yerine doğru yürümelerini emretti. Fakat Zam öfkeli homurdandı. Allah kahretsin, kendi doğduğum yerde de mi açıkta uyuyacağım? Buna rağmen alacalı bulacalı sürüsünü sahile yakın boş araziye doğru sürdü. Batan güneşin son ışınları kışlanın etrafındaki terk edilmiş tarlalara sarı bir ışık saçıyordu. Askerlerin bir kısmı çadırları kurup yemek pişirecek yerler hazırlarken diğerleri ise mataralarından gürültüyle höpürteterek su veya içki içiyorlar ya da sırt üstü uzanarak sigaralarının dumanını gökyüzüne doğru üfürdüyorlardı. Üstlerinden ter, sert tütün, alkol ve ucuz briyantin karışımı keskin bir koku yayılıyordu. Paralı askerlerin her yerde peşlerinde taşıdıkları o tarifi imkansız, tiksindirici koku. Zam sert bir hareketle gömleğinin önünü açtı. Uğursuzluğa karşı bir sürü muska taşıyordu. Bileklerinde sarı ve kırmızı catha iplikleri, boynunda altın bir zincirin ucunda fil dişinden oyulmuş bir şeytan suratı ve korkunç domuz dişleri asılıydı. Gri bir kumaş parçasının üstüne sırt üstü uzanmış, sigarasının söndüğünün farkında değil gibiydi. Birdenbire sigarasını fırlattı ve doğrularak oturdu. Patlak gözlerini ekmek çıkartmakla uğraşan birkaç askere dikmişti. Küçük bir hizmet eri askerlerin arasından sıyrılarak yanına yanaştı. "Akşam yemeği hazır abi," dedi. Zam isteksizce kalktı ve üzerine gazete kağıtları konulmuş bir bez parçasının serili olduğu yere kadar askerin peşinden gitti. Bezin üzerinde kızarmış bir tavuk, iki büyük parça ekmek ve açılmış bir sardalya kutusu vardı. Zam'ın yüzü karardı. Aksi bir sesle sordu. İçecek bir şey yok mu? Hepsi bitti mi? Var abi dedi oğlan ve ona büyük bir matara uzattı. Zam matarayı alarak tıpasını çıkarttı ve kafaya dikti. Birkaç yudum aldıktan sonra askere geri verdi. Sonra tavuğa saldırdı ve bir budunu hırsla ısırdı. Dudaklarından sızan yağları elinin tersiyle silerek tavuğu çiğnerken altın dişleri donuk donuk parlıyordu. Oğlanın da birlikte yemesine izin verdi. Oğlan teğmenine karşı eğlenme ve itaat karışımı bir tavırla yemeye başladı. Sam pirinç rakısını ard arda dikiyor ve yeniden tavuğa girişmeden önce zevkle hırıldıyordu. İki adam tavuğu yiyip mataradaki pirinç rakısını içip bitirdiklerinde güneşin kızıl yuvarlığı hala ufukta görünmesine rağmen hava kararmaya başlamıştı. Zam sallanarak ayağa kalktı ve öfkeyle sırtını kaşıdı. Güneşe doğru bakarak yalnız kendi anladığı bir küfür savurdu ve dişlerini göstererek sessizce sırıttı. Adamlarının çoğu şimdiden sarhoş olmuşlardı. Rakıyı tüketmişler, kalan ekmekleri bölüşüyorlardı. Bazıları gömleklerini çıkarmışlar, ejderha ve yılan dövmeleriyle dolu güneş yanığı göğüslerini gösteriyorlardı. Diğerleri ateş yakmak için odun arıyorlar, büyük mantar meşesi kütüklerini buldukları yerde çalıyorlardı. Gece olmuştu. Adamlar ateşin etrafında toplanmışlar, sopalara taktıkları teneke kaplarda su kaynatıyorlardı. Kampı terk etme yasağına rağmen birçokları rakı, bira ve yiyecek almak için şehre inmişlerdi. Emir hareket kumandanlığından gelmişti. Ama birlik kumandanlarının emre kulak astıkları yoktu. Adamlarının gürültülü içki alemlerine Zam da katıldı. Adamları ona yağ çekiyorlar, içkiye davet ediyorlar, abi diye çağırıyorlar ve yardımcısı olan zayıf suratlı, çökük gözlü az semenesi küçük abi diyorlardı. Gerçekten de Zam abi diye çağrılmayı tercih ederdi. Temenim sözü hoşuna gitmezdi. Abi müthiş adamdır. Fıçı ile içer ama sarhoş olmaz dedi birisi. Bir diğeri gel abi beraber içelim dedi. Zam'ın yüzü sevinçle parladı. Her daveti kabul ederdi. İçki hiçbir zaman reddettiği görülmemişti. Gerçekten de sarhoş olmaksızın bir balık gibi içebilirdi. Gözlerinin şimdi kızarmaya başlayan akları sanki kana bulanmış veya ateşi yansıtıyorlarmış gibi görünüyordu. Sadık hayranları etrafını alarak rakı içme ve adam öldürme kabiliyeti üzerinde övgüler düzmeye başladılar. Bir ara içlerinden biri sordu. Yarın Honda'da gidince ailenizi ziyaret edecek misiniz abi? Zam demin kafasına dikmek için kaldırdığı matarayı yere bıraktı. Uzun bir süre sessiz kaldı. Evet gideceğim dedi sonunda. Anama ve küçük kız kardeşime uğrayıp bir bakacağım. Camay şimdi yetişkin bir kız oldu değil mi abi? Diye sordu birisi. 19 yaşlarında olacak galiba dedi Zam. Duyduğuma göre onları şehirde oturmaya çağırmışsınız. Niye gitmediler ki? Bu sefer Honda'yı temelli işgal edeceğiz. O zaman onları yanıma alacağım dedi. Sonra sesini alçaltarak. Honda'da hayat iyidir. Ben orada üst kumandanı iken şimdikinden daha mutluydum. Her çeşit meyve yetişir orada. Kurutulmuş manda eti istemediğin kadar. Sürü sepet genç kız. Bazıları çok güzeldir ha. Harika göğüsleri vardır. Şöyle Hindistan cevizi büyüklüğünde. Siz bu küçük avuçlarınıza sığdıramazsınız. Askerler sevinçle böğürerek güldüler. Yarın ayaklarını bu cennete basacaklarını biliyorlardı. Bu anda işlerinde pek az onları orada bekleyen ölümü düşünmekteydi. Büyük çoğunluğu yağma etmek ve kadınların ırzına geçmek hayaliyle kendilerinden geçmişlerdi. Daha önce Honda'da gelmiş olan bazıları başarılarını bire bin katarak anlatıp şişiriyorlardı. Anlattıklarına göre ne zaman canları mesela manda eti istese, tepede otlayan hayvanlardan birine silahı doğrultmak ve tetiği çekmek yeterdi. Birisi işlediği ırza geçme olaylarının her birini en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor ve en az 13 kadının iç çamaşırlarını yırtıp attığıyla övünüyordu. Bir diğeri bir Viet Cong'un kafatasını sandal demiriyle öyle güzel parçalamıştı ki üstüne başına hep beyin parçaları sıçramıştı. Fakat hepsinden çok Zam'ın insanların karnını yarıp içinden ciğerlerini söküp alma şampiyonluğu oy birliğiyle övüldü. Göbeğin tam üstüne bir bıçak darbesi ve bıçağı hafifçe içeride döndürüp ciğeri söküp almak için dört parmağın ancak girebileceği kadar bir delik. Hepsi o kadar. Zam birçok kurbanlarının karnını yarmıştı. Ciğer ve safra kesesini çıkartmaktaki çabukluğu ile ün yapmıştı. Fakat ustalığı bu kadarla kalmıyordu. İnsanları öldürmenin 100 çeşidini biliyordu. Damarlarında zalim bir toprak ağası olan ve Hondat'ta müstabit bir kral gibi hüküm sürmüş olan babasının kanı dolaşıyordu. Fakat Kımer milliyetinden bağımsız bir kadın olan ve hayatı neredeyse aklını kaybedeceği uzun bir çileden ibaret olan anası Cazoy'den bir damla bile kan almadığını söylerlerdi. Anası, bu çevredeki kilden kapkacak yapma işleriyle uğraşan kımar kadınlarının kahverengi, güneş yanığı cildi ve muntazam adımlı tipik yürüyüşüyle gençliğinde güzel bir kadınmış. Yaptıkları kapları satmak için Hondat'tan bölgenin baş şehri Raçkia'ya kadar günde ortalama 30 kilometre yol yürürlerdi. Bu yüzden canlı ve uyumlu bir yürüyüşleri vardı. Öyle ahenkli hareketlerle su dolu testiyi kafalarına yerleştirirlerdi ki. Irmaktan yukarı çıkan kumlu patika boyunca serbest ve yumuşak kol hareketleriyle yürürlerken ellerini testiyi hiç değdirmezlerdi. Toprak ağası Jazoi zorla kendine odalık yapmıştı. Nişanlısı Taçka bunu öyle sinirlendi ki köyü terk ederek sallarda tayfalık yapmak üzere Kamboçya'da Kompong Cham'a gitti. Zan biraz büyüdükten sonra Mu, Jazoi'yi ihmal etmeye ve daha genç kızlarla uğraşmaya başladı. Yeniden hamile kaldığı halde kadını evden kovdu ve Zam'ı kendi yanında alıkoydu. Jazoi, Mu'nun büyük kagir evinden ayrılarak Hondat'a geri geldi. Kendisine küçücük bir kulübe yaparak tarım işçisi olarak çalışmaya başladı. Bebeğini doğuracağı zaman yalnız başına sürünerek pirinç tarlalarına gitmiş ve yüksek sesle bağırmamak için biçilmiş pirinç bitkilerinin kuru saplarını ısırmak zorunda kalmıştı. Mutlu bir tesadüf sonucu o gece Saha Ana ve kızı Su pazardan eve dönerlerken tarlanın yanından geçiyorlardı. Böylece küçük Jamai Saha Ana'nın evinde doğdu. Bir hafta sonra Taçka Kompong Cham'dan geri döndü. Saha Ana'nın evine gelerek teşekkür etmek için yerlere kadar eğildi ve Jazoi ile küçük kızının kendi yanında yaşamalarına izin vermesini istedi. Fakat birkaç ay bile geçmeden Mu'nun tuttuğu kiralık katiller tarafından ormanda odun keserken kıstırıldı. Katillerden birini baltasıyla öldürdü fakat diğerleriyle başa çıkamadı ve ağır yaralandı. Son kuvvetiyle sürünerek evinin bahçesine kadar geldi ve orada öldü. Jazoi hayatını kazanabilmek için yeniden kilden kapkacak yapmaya başladı ve küçük Jamai büyüyerek şirin ve cana yakın bir kız oldu. Aynı anasının bir kopyası gibiydi. Zan babasının yanında yaşamaya devam etti. Şımartıldı ve her yönden babasına benzedi. Büyük taş binada büyüdü. Onu babasına bağlayan birçok şeyler vardı. Özellikle babasının hırsızlıkla sahip olduğu meyve bahçeleri ve kil çukurları. Kili metreküp hesabı çevredeki testicilere satarlardı. Direnme savaşı sırasında devrimci makamlar topraklarına el koydular ve köylülere dağıttılar. Mu, Raçkia'ya kaçtı ve öfkeli köylüler kagir binayı yıktılar. Barıştan sonra Mu, oğluyla birlikte yine Hondat'a döndü. Bu arada Zam, Nigodin Diem'in ordusunda az teğmen olmuştu. Mu, toprakları yeniden eline geçirdi. Evi tekrar yaptırdı ve oğluyla birlikte yıllarca içinde biriken kinin doğurduğu bir kudurganlıkla devrimcilerden intikam almaya girişti. Zam babasından bile daha zalimdi. Bir Amerikan silahıyla silahlandı ve etrafı bölgedeki askeri kışlalardan bulabildiği en kanlı kiralık katillerle çevrili olduğu halde insan avına başladı. Rangerler beygir gibi koşabiliyorlardı. Devrimci kadroları tarlalardan ormanlara kovalıyorlar ve gece gündüz devrimcilerin kamplarına saldırıyorlardı. Yağmurlu bir gecenin sessizliğinde veya bir şafak vakti ormandan silah sesleri duyulurdu. Her silah sesinde insanlar acaba devrimci harekete katılan oğulları, akrabaları veya dostları mı öldü diye korku içinde bekleşirlerdi. Ama en çok acı çeken insan Jazoi idi. 1959'daki ayaklanmada büyük toprak ağası Mu halk tarafından idam edildi. Fakat Zam kaçtı ve eskisinden daha kanlı bir zalim oldu. Dünyanın her yanında olduğu gibi Hondat'ta da her ananın kendi özel dertleri vardır. Fakat çok azı Jazoi gibi bir cehennem hayatı yaşamıştır. Zam Hondat'taki kukla birliklerinin kumandalığına tayin edilince anasına ve kız kardeşine yağmalardan topladığı ipekli kumaşlar, altınlar ve diğer kıymetli şeyler getirdi. İkisi de bu hediyeleri reddettiler. Bir defasında anası hediyeleri avluya atarak yüzünü avuçlarına gömmüş ve hüngür hüngür ağlamıştı. Jazoi, Bayan Ba U'nun Hondat yakınında dört yol ağzındaki küçük dükkanına gidiyordu. Elinde boş bir şişe karanlıkta sessizce yürüyordu. Hondatlılar geceleyin ne zaman ışıksız birini dolaşırken görseler, bunun Karabatlı Cazoy olduğunu bilirlerdi. Başka hiç kimsenin karanlıkta böyle gölge gibi dolaşma alışkanlığı yoktu. Onun aklının artık pek yerinde olmadığı söylenirdi. Fakat tuhaf değil mi? Akli düzeninin sözde bozuk olmasına rağmen, hiç yanlış adım atmadan, taşlara çarpmadan, çukurlara düşmeden, karanlıkta oldukça emin hareket edebiliyordu. Sanki ikinci bir görme duyusuna sahipti. Dükkana vardığında önce içeride kimse olmadığını sandı. Fakat içeri girince Bayan Bağ'un tezgahın başına oturmuş, az açılmış bir gaz lambasının ışığında hesaplarıyla uğraştığını gördü. Bayan Bağ'u ayak sesleri duyunca başını kaldırdı ve tatlı bir sesle sordu. "Ah, siz misiniz Bayan Cazoy? Ne istiyorsunuz bu saatte?" Cazoy tek kelime söylemeksizin boş şişesini gösterdi. Dükkan sahibi hemen anladı. Para saymayı bırakarak şişeyi aldı. Bağ'u ismine layık bir kadındı. Bağ'u Vietnam dilinde şişman kadın demektir. Çünkü gerçekten çok şişmandı. Tezgahın üzerinden zorlukla şişeye uzanırken bileklerinde et yığınlarının kat kat olduğu görülüyordu. Bir toprak testiye doğru paytak paytak yürüdü. Testinin başına küçük bir bambu başlık tıktı. Huni kullanmaksızın ve bir damla bile yere dökmeksizin şaşılacak bir ustalıkla şarabı Cazoy'un şişesine boşalttı. Şişeyi kadına verirken kımerce sordu. "Haberi duydunuz mu?" "Hangi haberi?" diye sordu Cazoy ve kırlaşan dağınık saçlarını sikti. Bayan Bağ'u kadının kulağına fısıldayarak "Zam, yine geri dönmüş," dedi. "Bugün Triton'da onu bir askeri arabadan atlarken gördüm." "Zam, geri mi geldi? Triton'da mı?" Cazoy'un gözleri kocaman kocaman açıldı. Bakışlarını sanki bir şeyler arıyormuş gibi yere dikti. Sonra geri döndü ve sallanarak kapıya doğru ilerledi. Şişe yere düşüp parçalandı. Pirinç şarabı aktı gitti. Fakat o bunun farkına bile varmaksızın karmakarışık olmuş bir yüzle koşmaya devam etti. Bayan Bağ'u beceriksiz adımlarla peşinden koşarak kadını kolundan tuttu. "Gelin içeri, size yeni bir şişe doldurayım. Gelin hadi." Onu tekrar dükkana soktu. Bulduğu boş bir limonata şişesine şarap doldurdu ve ağzını kapatıp kadına verdi. "Bu sefer dikkatli olun bari. Bunu da düşürmeyin," dedi. Zavallı Cazoy küçük bir çocuk gibi. Dükkancının tembih ettiği gibi şişeyi sımsıkı tuttu ve tek bir söz söylemeksizin dışarı çıktı. Karanlık yolda önüne çıkan her engelde tökezledi ve birçok defa düştü. Dört yol ağzının biraz ilerisinde tek başına duran küçük tek odalı bir kulübede yaşıyordu. Eve geldiğinde kızı Camey yere bir hasırın üzerine oturmuş, lambanın sarı ışığında kenevirden bir çuval örmeye uğraşıyordu. Kız anasına kısa bir bakış fırlattı ve yine işine devam etti. Camey, anası Cazoy'e abi Zam'dan çok daha fazla benziyordu. 19 yaşlarında esmer tenli güzel bir kızdı. Rengi anasından biraz daha açıktı. İri siyah gözlerini uzun ipek gibi kaşlar çevreliyordu. Lambanın örgün ışığı altında bile dudakları taze ve pembe gözüküyordu. Anasının gençliğinin daha da güzel bir kopyasıydı. "Camey," dedi anası. Zam geri döndü. "Şimdi Triton'daymış." "Triton'da mı?" diye sordu genç kız. "Kim söyledi bunu sana ana?" "Bayan Bağ'u." Cazoy tahta sedirinin sonuna oturarak bir ayağını yukarı çekti. Bir süre sessiz kaldı. Sonra küçük bir bardağa biraz pirinç şarabı boşaltarak bir yudumda su gibi içti. Sessizce duvardaki gölgeleri seyrediyordu. Her gece 2-3 çuval ördükten sonra bir bardak pirinç şarabı içmeyi huy edinmişti. Fakat şarap onu neşelendirip derdini unutmasına yardımcı olacağı yerde düşüncesini daha berraklaştırıyor, hafızasını daha da açıyordu. Kızına baktı ve onun yaşında olduğu zamanları hatırladı. Elleriyle şekil verdikten sonra fırında kızarttığı testileri düşündü. Taçka'nın prens, kendisinde salyangoz yakalamaya çıkan fakir kız rollerine girdikleri Kımer halk temsillerini, Zuke gecelerini andı. Sonra hafızasında büyük toprak ağası, Mu'nun çehresi ve büyük taş binadaki hayatından sahneler canlandı. Taçka'nın Kompongcan'dan dönüşünden sonra birlikte geçirdikleri birkaç mutlu ay ve sonra o felaket. Taçka'nın bahçede yıkılıp kalışı, çamur içindeki yüzü, sarsılarak toprağı avuçlayan elleri. Bütün bunlar duvardaki gölgesini ve kenevir çuvalı dokuyan kızını seyrederken bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Daha sonraki olayları da unutmuyordu. Ona toprak veren devrimi ve hemşerilerinin karınlarını yarıp kafa taslarını parçalayan oğlu Zam'ı. Banu'nun "Zam geri dönüyor" diyen sesi hala kulaklarında çınlıyordu. Daha ne kadar insan öldürecek diye düşündü zavallı kadın. Niye geri dönüyor, niye artık ölmüyor diye bağırmak istedi. Dünyada hangi ana oğlunun ölümünü isteyebilir? Fakat Cazoy hep oğlunun ölmesi için dua etmişti. Eğer oğlu temelli ortalıktan kaybolsaydı bu kadar acı çekmeyecekti. Fakat o insanları kesmeye devam ettikçe çaresizlikten ölecek gibi oluyordu. Ya o ya Zam ölmeliydi. Camay bir gün anasını azarlamıştı. Zam'ı niye dünyaya getirdin? Ben onu kardeşim olarak görmüyorum. Aynen böyle söylemişti kızı. Kendisi de komşularına aynı şeyi söylüyordu. Zam artık benim oğlum değil diyordu. Birçok defalar hıçkıran sesiyle yalvardı. Ne olur onu benim oğlum olarak görmeyin diye. Bunu söylerken kalbi parçalanıyordu. Bir anı için çocuğunu reddetmek zorunda kalmak daima korkunç bir şeydir. Dürüstlüğü ona öyle acılar veriyordu ki çıldıracak duruma geliyordu. 7 yıl donuk, ilgisiz gözlerle bu yarı delilik halinde yaşadı. Gündüzleri çok seyrek dışarı çıkıyor, çoğunlukla geceyi bekliyordu. Karanlığın onu insanların bakışlarından koruyacağını düşünüyordu, herhalde. Çok zaman oğlunun vicdanına hitap etmeye çalıştı. Ama Zam böyle şeylere yanaşacak adam değildi. Bazen can sıkıntısıyla kafasını sallar ve sahte bir öfkeyle anasını azarlardı. Ana, beni Viet Cong'a kazanmaya mı çalışıyorsun derdi. Fakat sonra ahbapça gülümserdi. Anlaşılan özel birliklerin katili Zam, anasının yanındayken bir evlat da olabiliyordu. Cazoy oğlunun anlatıldığı gibi insanların ciğerlerini sökmek için karınlarını yaran zalim bir kasap olduğuna bir süre inanamamıştı. Fakat şüpheleri feci bir şekilde yok oldu. Zam bir gün onu ziyarete geldi. Anası dudaklarında kan gördü ve haykırdı. Zam, dudağın kanıyor. Zam tek söz söylemeksizin dudaklarını sildi ve gitti. Tam bu sırada Caymay koşarak ve haykırarak içeri girdi. Yüzünde dehşet okunuyordu. Kendinden geçmiş bir halde hıçkırarak Zam'ın az önce sahilde bir adamın karnını yarıp ciğerlerini çıkardığını anasına anlattı. Sonra bir eve girmiş, bir tava alarak ciğeri kızartmış ve yemişti. Cazoy kendini kaybetti. Kendine geldiğinde oğlunun dudaklarındaki kanı hatırladı ve tekrar bayıldı. Başka bir gün Zam birkaç esirle birlikte Vamrang'da bir baskından döndü. Esirlerin devrimci kadrolar mı yoksa normal vatandaşlar mı oldukları belli değildi. Cazoy Zam'ın 4 yol ağzında onların karınlarını yarmak istediğini öğrenince belki vazgeçirebilirim umuduyla çılgın gibi oraya koştu. Fakat oraya vardığında Zam kurbanlarının makatlarını derince yarmıştı. Sonra onları çözdürdü. Adamlar ayağa kalktıklarında bağırsakları makatlarından aşağı düştü. Dehşetten deliye dönen kadın bir çığlık kopartarak caddenin ortasına düşüp bayıldı. Zam askerlerine onu eve taşımalarını emretti. Öğleden sonra geç vakit kendine geldiğinde başucunda kızı Cama'yı gördü. Yatağında çırpınarak kızına bağırdı. Zam, git buradan, git! O günden beri köy halkı Cazoy'un çıldırdığını söylüyorlardı.